Hem madem bu kadar gösterdiği asar-ı lütuf ve merhamet ve garayb-i sanat ile zişura kendini tanıttırmak ve sevdirmek ister, elbette zişurlardan arzularını ve onlardaki marziyatın ne olduğunu bir mübelli vasıtasıyla bildirecektir. Yani şunu işlemiştik, Cenab-ı Hak böyle mükemmel bir alemi, böyle harika bir sarayı, kainat dediğimiz bu mahlukatı, bu varlık alemini yaratıyor. Adeta fenler, casuslar gibi bu alemi inceliyor. Her bir fen, değil mi? Geniş koordinatlarıyla, yani gidebildiği yere kadar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu varlık alemini kendi konumuyla ilgili, ihtisas analiziyle ilgili mevzuları inceleyip sık dokuyor. Bu fenlerden aldığımız netice şu ki, üstadımızın ifadesine göre, hiçbir yerde bir arızanın, bir sıkıntının, bir problemin olmadığını müşahede ediyorlar. Çünkü ayet-i kerimeyle fenlerin gidişatı örtüşüyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, فَرْجِيلْ بَسَرَا هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورِ Gönder gözünü, geçsin bu alemi. Herhangi bir yerinde bir arıza, bir çatlaklık, bir anormallik, bir tesadüf veya bir sıkıntılı bir yer, bir mahal, bir unsur bulabilecek mi? Bulamayacak. Ve kendini gönderen münekkit akla diyecek o göz, yani o fenler. Gezdik, gördük her tarafı, hiçbir yerde bir arıza, bir sıkıntı yok. Onu tenkit edecek diyor. Akıl gönderiyor gözü. Gözler de fenler. O fenlerin külli kaidelerle meseleyi nazara vermesi, nizam ve düzenin alamet ve işaretidir. Üstadımız yine buyuruyor ki, nizam ve düzeni olmayanın külli kaidesi olmaz. İnsanların sanatları içerisinde en nizamlı şey ordudur. Hiyerarşi vardır, nizam ve düzen vardır. Külli kaideler ordu için çok önemlidir. Mesela piyadenin kullanacağı tüfek bellidir. Bugün öğlen ne yenecek? Tabildotlar bellidir. Giyilen elbiseler bellidir, rütbeler bellidir. Kimin ne yapacağı hep yazılı ve çizili, muntazam bir sistem vardır orduda. Zaten bu muntazam sistem sayesinde 3 aylık eğitimden geçen acemi nefer ne yapacağını bilir. Şimdi gayede-i külliye neyi gösterir? Nizamı ve intizamı gösterir. Bakın Cenab-ı Hakk'ın kainat ordusuna. Bir yıldız hangi kaideye tabiyse bütün yıldızlar aynı kaideye tabidir. Bir atom hangi kaide-i külliye riayet ediyorsa bütün atomlar aynı kaide-i külliye riayet eder. Bir gözün doktoru bütün gözlerin doktorudur. Bir karıncayı inceleyen bütün karıncaları o cinsten olmak kaydıyla incelemiştir. Çünkü külli kaideler vardır. Kaidenin külliyeti nizamı gösterir. Nizam da bir nazımdan haber verir diyor üstadımız. İşte kainatta bu anlamda her yerde külli kaideler vardır. Oksijenin sistemi bellidir. Azotun sistemi bellidir. İlk yaratılan tilki hangi kaide ve kurala tabi ise şimdiki aynı kaide ve kurala tabidir. Yani asırların geçmesi, zamanların değişmesi Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu sünnetullah, adetullah kanunlarına tesir icra etmiyor. Onlar mürur-u zamana uğramıyor. Bakın insanların koyduğu kanunlar sık sık değişir. 10 yılda bir, 15 yılda bir değil mi? Koyduğumuz kaide ve kuralları ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Fenler için koyduğumuz kaide ve kurallar da değişiyor. Çünkü sonradan öğreniyoruz. Ama Cenab-ı Hak ilk insanı hangi sistemde yaratmışsa, şimdiki insan aynı sistemde yaratılmıştır. İlk insanın gözünün standartları, görme standartları hangi kaide ve kurala tabi ise, şimdiki insanların gözlerinin görme standartları aynı kaide ve kurala tabidir. İlk yaratılan Amasya elmasının kalitesi neyse özelliği tadı, şimdiki aynı kalitededir. Ama ilk insan yediği yemekle şimdikilerin yediği yemek arasındaki farkı görüyor musunuz? Bizim yeme sistemimizde çok farklılıklar meydana gelmiş. Elbiselerimizde farklılıklar olmuş. Bildiğimiz vasıtalar da öyle. Ama gözün sistemi değişmiyor. Niye? Allah yapısı. Mürur-u zamana uğramaz. Gözlüğün modası değişir. Ayakkabıların modaları değişir. Ayakların modaları değişmez. Değil mi arkadaşlar? Evlerin modaları değişebilir. Ama dünyanın modası ne yapıyor? Değişmiyor. Avizelerin modaları, avizeler bir olur zamana uğrar. Güneş, Adem babamız da bu güneşi kullanmayı kullandı, biz de kullanıyoruz. Ekmeğin özelliği, güzelliği değişebilir. Buğdayınki değişmez. Niye? Allah yapmıştır. Haşa, Cenab-ı Hak mürur-u zamana tabi olmadığı gibi yarattığı mahlukat da mürur-u zamana tabi değildir. Cenab-ı Hak ezeli olduğundan dolayı mahlukat ebedidir. Ebediyet nedir? Zamanın ona tesir etmemesi demektir. Şimdi Allah böyle bir alem yaratacak. Böyle mükemmel, musanna alem insanlar için halk edecek. İnsanlar da bu aleme dahil edecek. Ve bu insanlara yemenin, içmenin, yapmanın, kalkmanın, oturmanın, devlet idare etmenin, aile yetiştirmenin, çocuk neyse eğitiminin kaide, kural ve prensiplerini öğretmeyecek. O zaman bu iş anlamsız olurdu yani. Yine üstadımız buyurur. Gayet manidar kitap, manidar bir kitap. Muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Muallimsiz olmak demek peygamberlerin gönderilmemesi demektir. Peygamberlerin gönderilmediği dönemlere baktığımızda insanlar kendilerini de manasız kabul etmişler, erlerini de manasız kabul etmişler. Bütün olay ve hadisatı tesadüfi, lüzumsuz telakki etmişler. Ve bu sebepten kız çocuklar diri diri toprağa gömmüşler. Güneşe tapmışlar, ineğe tapmışlar affedersiniz. Niye? Kendisinin mana ve muhtevasını bilmiyor ki. Geldi Peygamberler aleyhisselam, bir ışık tuttu. Oturduğumuz alemin ne olduğunu, bizim ne olduğumuzu, ölümün bizden ne istediğini, hastalıkların ne olduğunu, baharın ne olduğunu değil mi? Hepsini öğretti. Her şeyin kalitesi ortaya çıktı. Şurada ışık olmasa, hariçten bir adam buranın ne olduğunu bilmeden içeri girse, ne bilsin bir salondur, insanla burada sohbet ediyor, bilmez anlamaz. Ve mücevherat dolu bir dükkan, karanlık zulmet içerisinde, hariçten bir adam giselinde bir malzeme alsa, demir midir, batır mıdır, taş mıdır, bilmez ki. Belki elmasa demir gözüyle bakar, kömür gözüyle bakar. Onun değer ve kalitesini anlayamaz. Ha, bir bilen vasıtasıyla, bir ışıkla eve gitse, kömür hangisi, demir hangisi tebrik edebilir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, alemin manevi mahiyetini değiştirmişti. Niye? İslamiyet feneriyle, İslamiyet güneşiyle, İslamiyet ışığıyla işin içine girdiğinden dolayı insanlar kendilerini anladılar. Bak o cahil Ömer, değil mi? Halife Ömer oldu. İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. O bedevi Ömer, halife olduğu zaman Mekke-i Mükerreme'de uzaklaşmış, bir kenara geçmiş, ağlamış. Sahabeler, ya Ömer müminin niye ağlıyorsun? Bu Ömer demiş, buralarda babası sağken hatta bu oğlu Ömer çobanlık yapardı, deve çobanıydı. Çobanlık yapmayı beceremezdi, babam beni buralarda döverdi. Deve gütmeyi beceremiyor, Ömer bugün halife olmuş, sahabeleri idare ediyor. İslamiyet nereden ne çıkarıyor? Üstadımızın ifadesiyle medeniyeti sırftan, medeniyeti mahzayı çıkarttı diyor. Sırf bedeli adamlar, taş gibi adam. Onlardan 120 bin tane elmas liyakatinde kaliteli adam çıkarttı. Farkları gramajlarında. Hepsinin ayarı aynı. Bütün sahabelerin ayarı 24 ayar altındır. Biri 10 gram, diğeri 15 gram. Farklılık gramajlarındadır. Evet, Hazreti Vahşi de sahabedir. 24 ayardır ama farklılıkları ağırlıklarındadır. Yani. Orada farklılıkları var. Şimdi o halde bu musanna mükemmel kainatı bu anlamda harika bir şekilde yaratsın ve insanlar onun içerisine dahil etsin, yaşayın desin. Bu güzel mükemmel alemde yaşamanın standartlarını, oturmanın, kalkmanın adaplarını, değil mi? Hukuku, neyse yani, namus, haysiyeti, şeref anlatacak bir muallim göndermesin. Bura perişan olur, bura çok sıkıntılı bir hale girer, nitekim girdi. 600 yıl peygamber gelinmeyen dönemlere bir bakın. İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz arasında 600 yıl peygamber gönderdiği bir fetret dönemi var. Fikrem insanlar düştü mü? Hayvanlardan aşağı düşüyor. Bütün hayvanları affedersiniz. Bu vahşetleriyle beraber bir araya getirsek, şu medeniyet çağında Amerika'nın, Hiroşima'ya yaptığının binde birini yapmazlar. Bütün güçleri, kuvvetleriyle ekolojik dengeyi korup ve muhafaza ederler. Vahşi hayvanlar evimizi koruyor, medeni insanlar evi insanların başına yıkıyor. Niye? İslamiyet'ten ayrıldı mı insaniyet? Bel-ü medal. Kur'an'ın ifadesine göre hayvandan da aşağı. Yükseldi mi? Meleklerden yukarı. Alayiliyin. Düştü mü? Bel-ü medal esfel-i safilin. Hayvanlardan da aşağı. Bu tasnifat başka mahlukatta yok. Bir tek cinlerde ve insanlarda var. Niye? İmtihana tabi oldukları için. Kaliteli oldukları için. Kaliteli malzemenin içerisinde teşkilat başladı mı sınıflama meydana gelir. Siz duydunuz mu şerefli koyunlar, haysiyetli atlar, terbiyeli keçiler, ahlaklı maymunlar? Hayır. Onların standartları bellidir. Ağaçlara da böyle bir tasnifat yapamayız. Ama insanlar ve cinlere geldiğimde bu sıfatların tersinin ve doğrusunun altı habire dolar. Niye? İmtihana tabiiz. Kaliteli insan, kaliteli olan imtihana tabi olur. İmtihana giremeyenler kalitesizlerdir. Yetenekleri zayıftır. İmtihana girmek bir liyakattir. Herkese nasip olmaz. İmtihana girdikten sonra teşkilat oluşur. Kalanlar, geçenler, araları dolduranlar. Şimdi dolayısıyla madem bu anlamda bu dünyaya gönderildik, o halde bize bir mürebbi, bize bir teşrifatçı, bize bir mihmandar, bize bir yol gösterici, bir lider lazım. Ha bu liderler de peygamberler de aleyhisselam. Bunların içerisinde bir numara, kainatın onun için yaratıldığı, diğer peygamberlerin de onun için gönderildiği, bütün kemalat onun sayesinde, yani bu aleme yerleştiği en yüksek sadalı sesle, bütün hakaiki imani sasat-ı İslamiye'yi bütün insanlığa tebliğ eden Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamdır. Bu miraç, bu anlamda ruhen ve bedenen bir tek ona mahsustur. Başka hiçbir fani, hiçbir nebi bu anlamda bir miraca liyakat kesbetmemiştir. Şimdi dersimizi böyle toparlamış olalım. Öyleyse, zinşurlardan birisini tayin edip onun ile rububiyetini ilan edecektir. Değil mi? Bu insanları kim terbiye etti? Yani bir şeker fabrikası kursanız, oradan pancardan en kaliteli şekeri imal etseniz, götürüp Marmara Denizi'ne dökseniz, hayırdır? Balıklar şekerin sudan istifade etsin. Demezler mi? Fabrika israf olur. Balığın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Madem bunu denize dökecek bu kadar, yani masrafı, sarfiyatı, mesai niye harcadın? Koca fabrika israf olur. Böyle mükemmel fabrikaya, böyle mükemmel saraya, kainata bu kadar ihtimam, itina gösterilsin. Sanatların en yüksek kalitesini Cenab-ı Hak en yüksek donanımda takdir etsin, yaratsın her şeyi. Ve insanları bu fabrikaya veya bu saraya yaşamak için göndersin. Ve bu fabrikaya gönderilen insanlara bir mihmandar, bir lider tayin edip nasıl oturup kalkmalarını, yaşamalarını, standartlarını anlatması. Bu çok manasız olurdu. Evet. Ve sevdiği sanatları teşhir için bir dellalı kurbu huzuruna müşerref edip teşhire vasıta edecektir. Peki ne anlatacak o nebi? Gel Habibi. Senin için bu alemi yarattım. Mahlukatı da senin için, senin yüzüğün hürmetine yarattım. Bütün peygamberler aleyhisselam senin bir nevi gelmenin basamakları, sana iddia hizmet ifa eden şeylerin, yardımcıların. O halde bu insanları en yüksek sesle, en kaliteli bilgiyi, en teferruatlı malumatı sen vereceksin. Çünkü diğerleri insanlığın çocukluk tıfriyet dönemlerinde geldiler. Dört işlem öğrettiler, çarpım tablosunu öğrettiler. En kaliteli insan en sonda gelir. Bir ağacın en kaliteli semeresi nedir? Meyvedir. Meyve en sonda gelir. Vaktin, güneşin doğmasından batmasına kadar değerlendirirsin. En kaliteli dönemi ikindi vaktidir, en sonda gelir. Ondan sonra güneş batar, akşamdır. Yaratılanlar içinde en kaliteli insandır, en son yaratılmıştır. Lider en sonda gelir. Bir ordunun en donanımlı kısmı hassa ordusudur, en sonda çıkar. Ortada çıkar, en sonda çıkar. peygamberlerin de aleyhisselam en kalitelisi, liderleri, değil mi? Alemin onun için yaratıldığı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır, en son gönderilmiştir. Bir talebe eğitim yaparken en yüksek hocaya en son muhatap olur. Bir profesör gidip ilkokul talebesine ders vermez. O profesöre liyakat ister, çap ister, kapasite, kültür ister. Ortaokul bitecek, lise bitecek, değil mi? Fakülteye girecek. Her zamanda profesoruna muhatap, asistanlar muhatap olur. Belki doktora noktasına geldiğinde profesöre muhatap olur. Peygamberlerin aleyhisselam en kalitesi, bir nevi profesörlük makamına gelmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İnsanlar diğer peygamberlerin aleyhisselam ona muhatap olacak liyakat ve kabiliyete geldikten sonra o gönderiliyor. O zaman ilmin, bütün malumatın en ince noktaları Kur'an-ı Kerim'de ona talimat olarak geliyor. Adem Aleyhisselam'a 10 emir, 10 ayet. Peygamber Efendimiz'e 6666 emir. Teferruat kaliteyi gösterir. Değil mi? Teferruat. Bir pratisyen doktor, tıbbın her tarafını bilir ama kaliteli değildir. Gidin şeylere, sağlık ocaklarında, değil mi? Pratisyen doktorlar var. Göze de bakar, kulağa da bakar, deriye de bakar. Ne kadar bakar? %10'luk değerle, kıymetle bakar. Teferruat nereye git, nerede olur? İhtisas eğitimi yapanlarda. Gözün teferruatlı kısmını kim bilir? Göz profesörleri bilir. Her şeyden anlayan doktor hiçbir şeyden anlamıyor demektir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyin ihtisas alanlarının ta zirvesine çıkmıştır. Ha bu Miraç da onun bir nevi tescilidir. Ve ulvi makasedine sair zişurlara bildirmekle kemalatını izhar etmek için nedir Allah'ın bizden istediği? Talebi ne? Marziyatı ne? Arzuları ne? Muradı ne? Ha bu murat ve arzuları ve taleplerin en has, en ince noktaları İslamiyet vasıtasıyla insanlara nimet olarak gelmiştir. Diğer peygamberler kendi ümmetlerine Allah'ın o muratlarını genel manada umumi mefhumlarla anlatmış, teferruata girmemişlerdir. Muamelat da öyledir arkadaşlar. Örtüneyim yeter. Bak bak bak. Teferruat yok. Şimdi örtünmenin teferruatlı ayrı ayrı açılımlarına dikkat edin. Hangi markayı giyiyorsun ya da? Herkes yarışıyor. Açılımı gördünüz değil mi? Eskiden doyduk mu kâfi? Şimdi ekmeğin cinslerine, çeşitlerine bakın. Doymayı bir tarafa bırak. Bir de zevk olarak hangi ekmeği tercih edersin? Yürümek, gitmek bir vasıtayla. Malum ya deve ya at. Şimdi uçağa bakın. Denizdeki vasıtalara bakın. Uzay gemilerine bakın arkadaşlar. Hangi vasıtayı nasıl tercih edersiniz? Nasıl açılımlar? Maddede boğulsun da manada olmasın. İşte İslamiyet de bu noktaya nazardan baktık mı, diğer dinlerin içine girdiği meselelerin hepsinin en teferruatlı, en kılcal damarlarını nazara veren, bu ihtisas sesli, en ehli, en yetenekli, en vasıflı insan ister. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Miraç onun için ona nasip olmuştur. Ve ulvi makasedini sair zişurlara bildirmekle kemalatını isar etmek için birisini muallim tayin edecektir. Muallim, öğretmen. Çok muallimler var ama niye birisinden bahsediliyor? Diğerleri de bunun için dünyaya gönderilmiş ondan dolayı. Onlar Peygamber Efendimiz'e muin, yardımcı olarak gelmişler. Ve şu kainatta derc ettiği tılsımı ve şu mevcudatta gizlediği muammayı rububiyeti. Kainatta tılsımlar gizli. Biz zahirine bakarız olayların. Peygamberler batından da haber verirler. Başka? Acaba bu hadisatta olay Allah'ın muradı nedir? Ne muratla bu olay hadisatı insanların başına getiriyor? Burada insan zahiren bakar, beğenmez, hoşuna gitmez. Belki beğenmediği işlerde ona dolayısıyla hayırlar vardır, güzellikler, kemalatlar vardır. Bu işler gizli tılsımlar da herkes bundan anlamaz. Biri bize anlatacak yani diyelim. Ve şu kainatta derc ettiği tılsımı ve şu mevcudatta gizlediği muammayı rububiyeti manasız kalmamak için herhalde bir rehber tayin edecektir. Sular niye akar? Dünya niye gezer? İnsanlar niye ölür? Hastalıklar niye bizim başımıza gelir? Mesela. Kim dünyadan gitmeyi ister? Seve seve giden kaç kişi var? Ağlaya ağlaya gidiyoruz, seviyoruz. Ama biri bizi götürüyor. İstemeye istemeye bir yere sevk ediyor. Demek bir başka amaç var. Biz beğenmesek de bir başka gaye var burada. Bir çocuk bir şey ister. Doktor istediği şey onun sağlığına zararlı olduğunu bilirse vermez. Çocuk kendini perişan eder onu almak için. Doktor da herkese yasaklar. Doktorun hikmetine tabidir ilahı. Veya çocuğun istediğini vermek vermemek. Çocuğun aklıyla çocuk terbiye edilmez ve sağlık noktasında ona müdahale olunmaz. Doktorun hikmeti ne icap ediyorsa onu yapmak doğrudur değil mi? Aynen bunu biz hasta çocuklar gibiyiz. Ne istediğimizi bilmeyen zavallı garibanlar gibiyiz. İstiyoruz Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak hikmetine uygunsa verir. Değilse vermez. Belki de aksiyle muamele eder. O bize daha hayırlıdır. Biz bunun farkına varamadığımızdan dolayı duamız niye kabul olmadı? Ya Rabbi niye bize huzurlu, saadetli bir hayat vermedin diye şikayetler yaparız. Belki o imtihanlı hayat, o huzurlu hayattan bize daha faydalı olacaktır da onun için verir. Peygamberler bile aleyhisselam ağır imtihanlara maruz kalmışlardır. Ama işte Allah'ın ilahi muratlarında veya hadisatın içerisinde gizlemiş olduğu bu ince deruni sırları bilemeyen, idrak edemeyen insanlar zahire bakar, belki abesiyetle hükmeder. Ayet de var bu hususta. Sen bir şeyi kendin için hayırlı zannedersin. İstanla onu istersin. Belki onda şer vardır, başına sıkıntı ve bela olacaktır. Bir şey de hoşuna gitmez. Kerik görürsün. Belki onda ne var? Hayır var, güzellik var. Güzellik talep ettiğimizde şer olabilir. Şer telakki ettiğimizde hayır olabilir. Çünkü insanlar zahir perestir. Görünüşe aldanırlar. Derinlemesine isteyen kaderin sırrını idrak edemezler. Bediüzzaman Hazretlerine zulmedilmiş. Mahkeme mahkeme dolaştırılmış. Değil mi? Hapishaneden hapishaneye sevk edilmiş. Yüzlerce defa bu dava savcılar vasıtasıyla dava açılmış, mahkemeye verilmiş, beraat etmiş. Ya bir dava bir şeyden beraat ettikten sonra başka bir savcı aynı suçtan ikinci davayı açamaz. Öyle bir şey yok. Ama bu Risale-i Nur eserleri Ankara'da 40 küsür defa, İstanbul'da 60 küsür defa, neyse Türkiye'nin her tarafında aynı maksada binaen davalar açılmış. Bak bu zahiren zulüm. Ama Cenab-ı Hak bu zulüm altında Risale-i Nur'u Türkiye'ye yaydı. Mahkeme salonları insanlar almaya kifayet etmedi. Sinema salonları tuttular. Niye? Ağır cezaya verdiler ki nurcular bir araya gelmesin diye. Ağır cezaların bir özelliği var. Halka açık mahkemeler. Diğer mahkemede 3-4 kişi bulunur kafi. Başka adam girmez. Ağır cezalar anayasal suçtur. Halka açık mahkemelerdir. Yani Cenab-ı Hak ilahi muratla kaderin planına bakınız ki siz misiniz 3-5 nurcunun bir araya gelmesini engelleyen? Ben sizi nefsinize uydurur, daha ağır cezaya bu işi sevk ettiririm. Bu defa yüzlerce, binlerce insanın ders dinleyebileceği salonlar oluştu bu ülkede. Kahr içinde lütuf budur işte. Üstad bu sebepten dolayı der ki konuşan yan hakikatların arkasında. Bize zulmedenler, bizi kasaba kasaba dolaştıranlar, zindanlarda bize yer hazırlayan hepsine hakkımı helal ettim. Hiçbir talebemde zerre kadar kalbinde intikam emeli beslememesini, buna mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebatla çalışmalarını tavsiye ederim. Neden? Çünkü onlar kader-i ilahinin derin sırlarına, ince tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza hakayık iman inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için hidayet temennisinden başka bir şey değildir. Üstad onların menfi hareketini bile kader canibinden hizmetkarlık olarak değerlendiriyor. Ve gösterdiği ve enzarın temaşasına neşrettiği mehasili sanat faydasız ve abes kalmamak için onlardaki makasını ders verecek bir rehber tayin edecektir. Ya Resulallah ölümün amacı nedir? İstemeye istemeye kabre koyuyorlar. Hastalıklar niye gelir?
Kız çocuklarını niye defnediyoruz? İçki neden haram? İbadet, namaz niçin emredilmiş?
Bütün bu sırlar Peygamber Efendimiz vasıtasıyla insanlara hediye olarak geldi.
Hem marziyatını zişurlara tebliğ etmek için birisini bütün zişurların farkında bir makama çıkaracak ve marziyatını ona bildirecek, onlara gönderecektir. Çünkü alemlerin ubudiyet aleminin reisiyle alemlerin ubudiyet aleminin reisi arasında ilahi bir mükaleme ve sohbettir miraç.
Madem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığın meselesi, bütün beşeriyetin davası için semaya gitti. O halde Cenab-ı Hakk'ına bütün alemlerin Rabbi itibariyle muhatap olacaktır. Tüm insanlığın davasını ilgilendiren bir kitapla, bir vazifeyle, bir davayla vazifelendirip öyle gönderecektir. Diğer peygamberlerin aleyhisselam Cenab-ı Hakk'la muhataplığı bu anlamda, bu amaçla, bu gayeyle değildir. Merzidir. Perdeler arkasındadır, hususidir. Bunu daha evvelki bölümlerde okumuştuk.
Madem hakikatte hikmet böyle iktiza ediyor, göçü vezaife en elli Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diğer peygamberler içerisinde bu makama, bu liyakata elyen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü alem onun nurundan, ruhundan yaratıldı. O alem ağacı onu meyve olarak tekrar takdim etti. İlk yaratılan ruh, ilk yaratılan nur, ilk çekirdek Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam nurudur ve ruhudur.
Çünkü bir kainat var. Bu bir kainata bir tane sağlıklı çekirdek lazım. En kalitesini, en kalitelisini, en liyakatlisini yaratacak, ondan bu alemi yaratacak. Diğer peygamber aleyhisselam o ağaçtan meydana geldi. O peygamberlerin meydana geldiği çekirdek hepsini şamil, hepsini ihate eden, hepsinin özelliklerini kendisinde bulunduran bir çekirdek olacaktır. Eğer o çekirdek Peygamber Efendimiz değildi Aleyhisselatü Vesselam, Nuh Aleyhisselam olsaydı, bu ağaçtan bir Peygamber Efendimiz çıkmazdı. Çekirdeğin çap ve kapasitesine göre ağaç meydana gelecektir. Kayısı çekirden kayısı ağacı çıkar. Vişneden vişne çıkar. Ama Tuğba ağacının çekirdeğinden bütün meyveler çıkacaktır. Tuğba böyle bir ağaçtı. Cennetin özelliği dünyanın özelliğine benzemez. Üstadımız buna bir cümleyle işaret eder. Der ki ehli cennete, orada diyecek ehli cennet, bir ağaca bana falan meyveyi ver. Bak ağaç tek ama her meyve aynı ağaçtan meydana geliyor. Dünyada her bir meyvenin ağacı ayrıdır. Amasya basını siz Kars'ta yetiştiremezsiniz. Iğdır'ın pamuğunu Doğu Beyazıt'ta yetiştiremezsiniz. Ama Iğdır'ın patatesi de diyelim mesela, şeyde, Doğu ve Patrisi Iğdır'da yetişmez. İklime göre, ağaçlara göre Cenab-ı Hak meyveleri taksim etmiştir. Cennet öyle bir yer ki, öyle bir iklim ki, bir ağaç bütün istediğimiz meyveyi verecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir çekirdek ki, ondan bir kainat ağacı çıktı, o kainat ağacının meyveleri de bütün peygamberler. Demek o peygamberlerin bütün özellik ve güzellikleri, bütün davalar ve kaliteleri ve yetenekleri, fıtratları o çekirdeğin içinde derc edilmiştir. Ki onlar çıkıyor değil mi?
Çünkü bir fiil en mükemmel bir surette o vazifeleri o yapmıştır. Teşkil ettiği alem İslam, nereden biliyoruz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Cenab-ı Hakk'ın ilahi muratlarının en mükemmelini tahakkuk ettirmiş, yapmış, işte teşkil ettiği alemi İslam ve gösterdiği nur-u İslamiyet bir şahidi adil ve sadıktır. Getirdiğine bakın. Ona iman eden insanların dünyadaki açılımına bakın ve ümmetine bakın. 1400 yıl geçmiş, 1 milyar insan, 1,5 milyar insan onun ümmeti. Hepsi onun ümmeti de 1,5 milyar insan ümmeti icabe. Diğerleri ümmeti davet. Davet var, icabet etmemişler. Öyleyse o zat doğrudan doğruya bütün kainatın fevkine çıkıp, bütün mevcudattan geçip bir makama girmek lazımdır ki bütün mahlukatın halıkıyla umumi, ulvi, külli bir sohbet etsin. İşte Miraç dahi bu hakikati ifade ediyor. Elhasıl, madem şu azim kainatı mezkür maksatlar gibi çok azim makasın ve çok büyük gayeler için şu surette teşkil edip tertip ve tezyin etmiştir. Şu azim kainatı mezkür maksatlar gibi çok azim makası ve çok büyük gayeler için şu surette teşkil ve tertip ve tezyin etmiştir. Biz zannediyoruz kainattan biz istifade ediyoruz. Bizim alemden istifademiz Cenab-ı Hakk'ın ilahi muradının yanında bir kıymet ifade etmiyor. Düşünün ki mücevher dolu bir gemi, altın elmas dolu bir gemi gidiyor. Kaptanı ne yapar? Ne kadar maaş alırsa alsın, geminin taşıdığı malzemeye göre bir kıymet ifade etmez. Ve kaptanın aldığı bir aylık maaş ve onun ömrünü ne yapabilir? Serbest sahibi yapabilir, rahat geçindirebilir bir aylık maaşı. Fakat geminin sahibine göre o nedir? Hiçbir kıymet ifade etmez. Bir bardak su, bir sinek için bir ummandır. Bir yudum su, bir defada içiyoruz, bakın görebiliyor musunuz? Niye? Sineğin çap ve kapasitesine göre umman sayılır o. Aynen bunun gibi, aynen bunun gibi insanların dünyadan istifadesi Allah'ın takdir ettiği muratlar indinde bir kıymet ifade etmez. Bu alemin makasit ve gayelerinin çoğu azamisi, en mükemmeli Allah'a bakar, Allah'ın esmasına aynelik yapar. Sonra ahirete bakar, ahiretin mezrası ve tarlasıdır. Ondan sonra insanın tefekkürüne, ubudiyetine bakar. Ondan sonra menfaati olmuyor mu? O çok önemli değildir. Bir gün Üstad Hazretleri bir ekin tarlasının kenarından geçerken o rüzgar vurur, başaklar böyle manevra yapar ya. Bunu abiler çok anlatır. Üstadımız böyle dakikalarca bakmış o ekin tarlasının rüzgarın sesiyle veya diyelim gücüyle yaptığı manevra. Böyle dakikalarca bakmış. Demiş kardeşlerim, ben bugün bu tarladan, bu ekinden, bu üründen sahibinden fazla istifade ediyor. Bak. Ne demek ki? Sahibi o paraya dönmedi, tahvil edilmediği müddetçe bir kıymeti yok. O paraya bakıyor. Üstad paradan, menfaatten öte şeyler görüyor orada. Ben bugün buradan sahibinden fazla istifade ediyorum demiş. Temaşası benim ya. Malı kimin olursa olsun demiş. Bakmak. Fikretle, ibretle bakmak. Olaydan Allah'ın muradını anlamak, paranın ve servetin yanında çok mühim şey. Para onunla bir kıymet ifade etmiyor. Genellikle biz meselelere, olaylara menfaat açısından yaklaşıyoruz. Çünkü menfaat, Allah'ın orada takdir ettiği muratların indinde hiçbir kıymet ifade etmez. Hem madem şu mevcudat içinde, şu umumi rububiyeti bütün dekaikiyle, şu azim saltanat ruhiyeti bütün hakaikiyle gösteren, görecek insan nevi vardır. Elbette o hakimi mutlak, o insan ile konuşacaktır. Bu aleme en güzel muhatap, bu alemi anlayıp idrak edecek şuurlu insandır. Bak fenlerle biz bunları anlıyoruz. Melekler bunları anlayamıyor. Bizde o cihazat var. Allah mesmuat alemi yaratmış. Mesmuat, yani işitme alemi. Buraya bir anahtar koymuş. Bu kulakla bütün alemden istifade ediyoruz. İnsanın dışında bütün mahlukat o alemden bizim kadar net teferruatla istifade edemiyor. Çünkü onlar ihtiyacı kadarını duyuyorlar. İnsan isterse cihazlarla, değil mi? İhtiyacın öte şeylerde duyup kayda geçip ondan istifade edebilir. Şurada Cenab-ı Hak bir bakın anahtar koymuş. Bu sırat aleminin anahtarı gözdedir. Bunun önünde bir sofra dizmiş. Görünen alem, ışıkla biz o alemi görüyoruz. Cihazlarla bugün göz uzaktan ve yakından hangi mahlukat olursa olsun görme özelliğine haizdir. Hayvanlar bundan mahrumdur. Niye? En kaliteli, en mükemmel anahtarlar insandadır. İnsanlar bir anahtar, her bir insan bir anahtarlar külçesidir. Şuraya bir mide vermiş. Önüne bir bahar sofrası, gıdalar sofrası sermiş. O midondan o kadar mükemmel istifade ediyor ki. Üstadımız lemaatta bunu çok güzel vecizelendirmiş. Küçük şeyler büyük şeylerle merbuttur der üstad. Küçük şeyler büyük şeylerle irtibatlıdır. Bunu niye söyler? Küçüğün de büyüğün de sahibi Allah'tır.
küçüğün büyükle itibarlı olması, küçük herhangi birinin eseri sanatı olması anlamına gelmiyor. Alemde böyle bir bütünlük var. Limonu çektik, makasından kainat gelir. Limonu Halik Allah'tır. Niye o dezgâhtan dokunuyor? Dezgâh sahip olamayan limonu yapamaz. Buyurur ki üstadımız, küçük şeyler büyük şeylerle merbuttur. Mesela, gözü kim yaratmışsa güneşi de o yaratmıştır. Pirenin midesini kim tanzim etmişse manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Gözleri uyart, gözde görmeyi midede ihtiyacı dercedendir mutlaka. Sema gözüne ziya sürmesi çekmiş, zemin yüzüne gıda sofrası sermiştir. Çünkü gözle güneş arasında bir münasebet var. Mideyle bahar arasında bir münasebet. Bahar da sistemsiz gelmez. Mideler kiminse güneş sistemleri de onundur. Göz kiminse ışık yani güneş de onundur. Elbette o hakim-i mutlak o insan ile konuşacaktır. Makasıdır insanlara bildirecektir. Madem her insan cüz'iyetten ve süfliyetten tecerrüt edip en yüksek bir makam-ı külliye çıkamıyor. İkimi muhatap alacak insanlar içerisinde. Allah'la muhatap olabilecek, Cenab-ı Hakk'a liyakat kesbedecek kaliteli insanlar lazım. Bakın Cenab-ı Hak kendine Müslümanların muhatabı esasında tüm insanlar Allah'ın muhatabıdır. Celle Celaluhu. Ama o makama kim çıkıyor? İnananlar çıkıyor. Kur'an'a muhatap olanlar inananlardır. 7 milyar insanın 1 milyarı inanıyor. 1 milyarı Cenab-ı Hak'la muhatap oluyor. İman bu imkanı sağlıyor. Ama Allah'la muhatap olmanın daha çeşitli perdeleri var. İman bir perdedir. Marifet bir başka perdedir. Muhabbet bir başka perdedir. İmanda kalite arttıkça muhataplığın sırrı da artar. Peygamberler ayrı bir anlamda Cenab-ı Hak'la muhatap olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise kendi çapı ve kapasitesi itibariyle en külli muhatap, en külli ak, en külli ayna olur. Bu hakimin külli muhatabına bizzat muhatap olamıyor insanların tamamı. Elbette o insanlar içinde bazı efradı mahsusa, özel fertler, o vazifeyle muvazzaf olacaklar ta iki cihetle münasebeti bulunsun. Nasıl? İnsan olsun, insanlara tebliğ edebilsin. Makamı âli olsun, Cenab-ı Hak'la muhatap olsun. İki kanat dediği bu. Hem insan olmalı, ta insanlara muallim olsun. Hem ruhen gayet ulvi olmalı ki, ta doğrudan doğruya hitaba mazhar olsun. İnsanlardan başkasını muhatap alsa, melek olsa, insanlara tebliğatta bulunamaz. Meleğin cinsi ayrı, insanın cinsi ayrı. Şimdi madem şu insanlar içinde, şu kainat saniyenin makasıdını en mükemmel bir surette bildiren ve şu kainat tılsımını keşfeden ve hırkatın muammasını açan ne, niçin yaratılmış, amaç ve gaye ne, açan rububiyetin mehasini saltanatına en mükemmel tarzda dellallık eden diğer dinlerin dellalları da Cenab-ı Hakk'a muhatap olarak insanları Cenab-ı Hakk'la münasebete geçirdi ama en yüksek sada en geniş alan Peygamber Efendimiz'e mahsustur Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette bütün efrad-ı insaniye içinde öyle bir manevi seyri sülük olacaktır ki cismani alemde seyri seyahat suretinde bir miracı olacaktır. Sadece ruhani yetmez. Cismen terakki etmek de insana şunu kazandırıyor. Allah'ın yaratmış olduğu alemleri gezerken istifade kemal noktasında cismen olur. Sadece ruhen olmaz. Nezle olan bir adam baklava yese değil mi? Karıştırır. Ne yedim ben diye. Ruh var ama dildeki mizan bozulunca tadın lezzetini alamıyor. Gören ruhtur. Bu pencereyi, pencereye arıza geldi mi ruh görmüyor. Yürüyen ruhtur ama ayakta problem, romatizm olur. Ayak ne yap, sağlıklı yürüyemeyince ruh da zevkini alamıyor. Yürümenin zevkini alamıyor. İhtiyar yürüsek ne kadar yürür ki? Ne kadar yokuş çıkar ama ihtiyarın zorlandığı yokuşu bir genç keyifle çıkar. Niye? Ayaklar müsait. Demek ki bedenle ruh arasında böyle çok önemli bir münasebet var. Aynen
kaptanlı araba gibi. Sıfır kilometre en kaliteli bir arabanın içerisinde bir adamı yerleştirin, bir şoförü, kapıyı kapatın, anahtarı alın. Deyin, kullanın bu arabayı. Şoför arabayı kullanacak. Arabanı, arabaya giren şoför istediği yere gider, arabaya bağımlı değilken hürdür. Ama arabanın içine giren şoför artık arabanın gittiği yerlere gidebilir. Patika yolda gidemez, denizde gidemez, dağa çıkamaz. Ona da yol lazım. Arabanın farlarıyla görür. Arabanın tekeriyle yürür. Arabanın tekeri patladı, şoförün ayağı kırıldı. Şoförün ayağına bir şey olmuyor, araba arızalanıyor. Çıkma şansı olmadığından dolayı topal olur şoför. Gören şoför de ama arabanın farıyla görür. Farda bir arıza olsa şoförün gözü kör olur. Ya gözde bir şey yok, araba arızalı ama ona bağlı. Motorda bir arıza ileri geri şoför dengeyi bozar. Ah bir çıksam de şu arabadan. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak şu ruh şoförünü beden arabasına sıfır kilometre tertemiz dahil ediyor, kullanıyor. Zaman bedeni yıpratıyor, ruhu yıpratmıyor. Yaş 60-70'e geldim, ayak oldu romatizma. Ruhun ayağı ne oldu? Tekeri patladı. Gözler arızalanıyor. Pencerede problem var, ruhta yok. Ama buraya bağımlı. Buradan çıksa kendine ait özel bedeni giyer, gene rahat eder. Ama bu şartlara maruz kaldığından dolayı bedenin gittiği yere, bedenin gördüğüne, bedenin duyduğunu duyma mecburiyetindedir. Şoförle araba gibi. İşte Cenab-ı Hak yıprattığımız, artık ruha kifayet etmeyen bu bedeni tekrar tamir edecek. Cennete uygun bir şekilde, ebediyete uygun bir şekilde tanzim edecek, bu ruha tekrar verecek. Bu ruh, bu yıpranmayan bedeni ebediyen rahat rahat cennette kullanacak. Bura yıpratıyor. Yıpranan ruh değil, nedir? Vücuttur, bedendir. Şimdi aynen bunun gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Miraç yolculuğuna ruhen ve bedenen beraber gitmiş. Sadece ruhen gitseydi tam istifade edemezdi. Bedenen de olması semavatta ve bütün kainattaki müşahede ettiği o nimetleri, o güzellikleri bizzat görmesi, bizzat müşahede, bizzat istifade etmesi bir hakkın tarih ve terakki etmesinin basamakları oluyor. Hiç balı görmemiş, hiç balın tadını bilmeyen bir adam, böyle bala sadece bakmakla biri balı ona anlatsa ne anlar? Sen adamı 10 gün balı anlatınca bir lokma yesin, bir parmak bak nasıl anlıyor, hiç yorulma. Bazı meseleler hissidir. Yurt dışından bazen meyveler geliyor, görüyor büyük lüks şeylerde, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde. Hiç yaklaşamıyoruz diye bilmiyoruz ki. Karpuza yaklaşıyoruz, kiraza. Ama öyle garip garip meyveler var ki dünyanın öbür taraflarından gelen. Onlara yaklaşamıyoruz, ihtiyaç da yok. Bilmiyoruz da ondan. Şimdi böyle bir meyveye dışarıdan bakan bir adam, kitabını okuyan bir adam, tadını, lezzetini, neye yaradığını, ne kadar zevk alır ki? 10 gün kitap okuyacağına, aylarca seyredeceğine bir an bir dilimini yese, bak nasıl anlıyor gibi. İşte vücudun ruha böyle bir hizmeti var. Melekler şaşırıyor, insanlar bu baklavayı niye böyle peşine düşüp de yiyor diye. Bu Erzurum'dan bu çaydan ne anlıyor melekler şaşırıyor diye, içmiyorlar ki zavallı çayın ne olduğunu bilsinler. Niye o hisleri yok? Böyle sırf çaya bakmakla nefke tefekkür ederler, anlayın onu da yani. Allah bize bu azaları, cismani bu nimetleri vermekle manen nefis hepsinden aşağı ama ruhu hepsinden yukarı aleme taşıyor. Gübre gibi. Gübre cepte saklanmaz, taşınmaz, yanında durulmaz. Ama gübresiz gül de yetişmez. O gülün dibine gübreyi koydun mu diğer gübresiz güllere göre bak nasıl inkişaf ediyor gök. Melekler de böyledir. Gübresiz yetişen gül gibidir. Yani özellikleri güzel insanlara göre soluktur. Allah eşref-i mahlukat, halife-i huyzemin, asr-ı takvimde insanı yaratmıştır. Bak melek demiyor orada. İşte bu nefis sayesinde oluyor. Rüya hali gideceğim. 40. hocam çok güzel bir örneği var. Aç adam, aç olan bir adama sorsanız, rüyada kebap mı, uyanırken peynir ekmekle yemek mi daha hayırlı? Biliyorsunuz değil mi? Rüyada 10.000 dolar, uyanırken 1 dolar mı daha hayırlı? Aynen öyle işte. Ruhani yaşamak da rüyada yaşamak gibidir.
Yersin ama doymazsın. Sihirde öyle ya. Sihirde göz boyama vardır, doyma yoktur. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayı parçaladı, ben şakkal kamer diyor ya. Ne dedi müşrikler? Bir dakika, gözümüzü mü boyadı, başka yerden gelenler de gördü mü? O tabir sihirle mucizeyi ayırır birbirinden. Eğer başka yerden gelenler görmemişse bu bizim gözü, bu bir sihirdir. Başka yerden gelen kervanlara sordular. Dediler böyle bir olay, evet gördük, ikiye ayrıldı, gelip bir araya geldi. Bu nasıl bir sihir ki? Semayı da tutmuş dediler. Sihri büyüttüler. Yani kendilerini küçülteceğine. Evet, şimdi madem şu insanlar içinde şu kainat saniyenin makasedini en mükemmel bir surette bildiren ve şu kainat tılsımını keşfeden ve hakikatin muammasını açan, yani yaratılış, rububiyetin mehasini saltanatına en mükemmel tarzda dellallık eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette bütün efrad-ı insaniye içinde öyle bir manevi seyri sülük olacaktır ki cismani alemde seyri seyahat suretinde bir miraç olacaktır. 70.000 perde tabir olan berzah-ı sen esma ve tecelli sıfat ve ef'al ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar kat-ı meratip edecektir. İşte miraç budur. Yine hatıra geliyor ki ey müstemir, sen kalbinden diyorsun ki nasıl inanayım? Her şeyden daha yakın bir Rabb'a binler sene mesafeyi kat edip 70.000 perdeyi geçtikten sonra onunla görüşmek ne demektir? Madem Allah her şeye şeyden yakındır. Böyle bir Cenab-ı Hakk'a, Hak'la görüşmek için zamanda ve mekanda seyretmek, bütün alemi safa safa geçmek, uzun bir seyahat etmenin ne anlamı var? Biz de deriz ki Cenab-ı Hak her şeye her şeyden yakındır. Fakat her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Bir generale emir subayı çok yakındır. Akşama kadar onunla da beraberdir. Aynı arabada beraber, hele şoförü yok mu? O arkada, o önde. Beraber giderler. Ama arada ne kadar mesafe var. Hiç aynı arabada beraber olmayan bir or general mi genelkurmay başkanına yakındır, şoför mü daha yakındır? Or general, çünkü askerlik noktayı nazarından bakın. Mekan yakınlığı önemli değildir. Mekan yakınlığından bir şey bulaşmaz. Makam yakınlığından bulaşır. Değil mi? Bir profesörün çantasını taşıyan diyelim ki bir memur, matematik profesörü, akşama kadar veya emekli olana kadar ondan beraber gezer. Ama adama dört işlem bulaşmaz. Çantasını taşımak. Hiç onu görmeyen bir asistan, o profesöre, o çanta taşıyandan daha yakındır. Demek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraç yolculuğunda mekan boyutuna bakmayın. Ya makam boyutuna bakın. Ubudiyette her şeyi bitirdi. Bütün alemi gezdi. Allah'ın ilahi muratlarını ve takdirlerini müşahede etti. Yani meratib-i kemalatta seyri sülukünü tamamladı. Bu yakınlık miraçtır. Nasıl güneşin şuuru ve konuşması olsa senin elindeki ayna vasıtasıyla seninle konuşabilir. Değil mi? Aynaya ışığı girdiği gibi ışığın konuşması kabul etsek güneş aynasını çeviren herkesle ayrı ayrı konuşur. Birle konuşması başkasıyla konuşmasını engellemez. Işığını engellemediği gibi. İstediği gibi sende tasarruf eder. Ve ayna misal senin göz bebeğinden sana daha yakın olduğu halde cisimden gözün içerisine göre girer. Arkada karanlık odada ters döner, sonra görürüz. Cisimler gözümüze gözümüzden daha yakındır. Ama arada ne kadar var, mesafe uzaklığına bakın, onlarca metre vardır. Sen 4000 sene kadar ondan uzaksın. Güneşle insan hiçbir cihette ona yanaşamaz. Eğer terakki etsen, kamer makamına gelip doğrudan böyle bir mukabele noktasına çıksan, ona yalnız bir nevi aynadarlık edebilirsin. Öyleyse Şems-i Ezel ve Ebed olan Zat-ı Zülcelal her şeye şeyden daha yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Allah her şeye şeyden daha yakın, her şey ondan nihayetsiz uzak. Bu nihayetsiz uzaklık meselesi o mabuttur biz abd. abdiyet çalışmakla bitirilmez. Bitirse Peygamber Efendimiz bitirirdi. Ubudiyet aleminin reisi oldu. Ubudiyet noktası çıkabilir, en yüksek makama çıktı. Oradan Allah'ı gördü. Bir ezan okudu. Sübhaneke ma'arafnake. Ya Rabbi sen hakkıyla bilememişim. Ben sana hakkıyla şükredememişim. Ben sana hakkıyla tanıyamamışım. Zirvede en küçük oldu ve döndü. Ya büyülmenin, büyüklüğün, yüceliğin alameti tevazu ve mahfiyettir. Bunu okudu. Niye? O kainattan aldığı Cenab-ı Hakk'ın uluhiyet noktasındaki bilgi ve marifet dersi Miraç'tan Cenab-ı Hakk'ı gördüğünde çok değişti. Bilgi ayrıdır, görmek ayrıdır arkadaş. Leysel haberi kelaya. Haber ayrı, görmek ayrı.
Öyle de şems-i ezel ve ebed olan Zat-ı Zülcelal her şey her şeyden daha yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Yalnız bütün mevcudatı kat edip cüziyetten çıkıp külliyetin meratibinde git gider binler hicaplardan geçip ta bütün mevcudata muhit bir ismine yanaşır. Ondan daha ileride çok meratibi kat eder. Sonra bir nevi kurbiyete müşerref olur. Bitiyor. Hem mesela bir nefer kumandan-ı azamın şahs-ı manevisinden çok uzaktır.
Yani kumandanlık noktaya, askerlik noktaya baktık mı nefer nereye? General nereye?
O nefer kumandanını on başarılıkta gördüğü küçük bir numuneyle gayet uzak bir mesafede manevi çok perdeler arkasında ona bakar. Bir er, genel başkanını hangi makamda görür? On başarılık. Akşama kadar on başıyla muhataptır. Genelkurmay başkanını onbaşı makamında görür, onbaşı hayatta itaat onadır.
Peki bu bilgiyle anlayabilir mi genelkurmay başkanı? Mümkün değil, anlayamaz. Anlamaz için çavuşluk makamına gider, onu görür. O da yetmez, teğmenlik, üst teğmenlik, yüzbaşılık, bak bak bak mesafelere. Ne zaman iyi anlar? Bir ordu komutanı olursa genelkurmay başkanı en iyi anlar. Bu da işin sevgisülük ve askerlik mesleğinde ileri gitme meselesidir.
Hakiki onun şahsı manevisiyle kurbiyet ise mülazımlık, yüzbaşılık, binbaşılık gibi çok meratibi külliyeden geçmek lazım geliyor. Halbuki kumandan-ı azam emriyle, kumandan-ı azam emriyle, kanunuyla, nazarıyla, hükmüyle, ilmiyle, sureten olduğu gibi manen de kumandan ise bizzat zatıyla o neferin yanında bulunur.
Şimdiki komutanlarda da böyle bir şey yok. Dua edelim bunlara liyakat kesmesinler. Bir de manevi komutansa Abdülhamid Han gibi manen ve maddeten ihata alanı genişler. Manevi ihata alanı genişlese de yine o nefer onu on başarılık makamında görür ancak ona dayanabilir. Voltajı o kadardır çünkü. Şu ampule 220 watt gider. 1000 watt verdiğinde patlatır. 1000 watt'a muhatap olması için ampulün kalite, mertebe kat etmesi lazım değil mi arkadaşlar? Rahmetli Osman Demirci Hocam diyor ki Erzurum'da ben eskiden vaizdim. Çok sert konuşuldu hocam. Onun için ihtilalde hocamı da götürmüş, hapse atmışlar Osman Demirci Hocam sert konuşmalarından dolayı. O zamanın şartları ağır. Arkama bir istihbarattan bir adam takmışlar. Ben nerede adam orada diyor. Vaazıma geliyorum. Ne yaptığını bilmiyorum ama adamdan şüphelendim diyor. Dedim ya sen beni niye takip ediyorsun? Demiş hocam, Osman hocam senden Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geldim. Sen demiş önce git müezzin Osman Efendi'ye. Hocamın müezzin onun adı da Osman. Önce ondan başla sonra bana sıra ki sana ben bir şeyler öğretirim. Adam Kur'an-ı Kerim öğrenecek, vaizin peşinde dolanıyor. Önce müezzine muhatap oldu dedim. Çünkü ona yakışır senin halin. Müezzinden bir başka bakayım. Ya bir talebeyi hemen profesör karşısına alıp da ders vermez ki. Nereden başladı? Anaokulundan, ilkokul hocası, ortaokul, lise. Profesöre bakar, ömrü kifayet edecek mi? Çoğu yarım bırakır zaten. Aynen bunun gibi. Yani insanlar manen terakki ederken, terakki makamına göre perdelerle muhatap olur büyüklerle. İşte diğer peygamberlerin, bütün mürşitlerin makamları bu anlamdadır. Peygamber Efendimiz'in makamı o kadar yüksek ki, perdeler açılıyor, vasıtalar kalkıyor, Miraç yolculuğuyla Miraç'tan Cenab-ı Hak'la bizzat görüşüyor.